Ficar Savaşı. Kays Aylan ile Kureyş arasında olmuştu. Sakif kabilesi ve daha başka bazı kabileler Kays Aylan'ın yanında yer almıştı. Kureyş'in anlaşmalıları olan Ehab işte onların yanında yer almıştı. Haşimoğullarının başkanı Zübeyir bin Abdülmuttalib idi. Kardeşleri Ebu Talip, Hamza ve Abbas da onunla beraberdi. Yani Peygamber Efendimiz'in amcalarıydı bu savaşa katılanlar. Her bir kolunun başında bir başkan vardı. Sonra savaşa tutuştular. Bu savaş Araplar arasında meydana gelen çatışmaların en şiddetlisi olmuştur. Bu çarpışma kutsal saydığı Mekke'nin haremleri de ihlal edildiğinden, yani çarpışılması yasak kabul edilen yerlerde çarpışmalara girişildiğinde bu savaş ficar, yani taşkınlık savaşı olarak adlandırılmıştır. Gelişme Kays'ın aleyhine oldu ve onun yanında yer alan kabilelerden bazıları yenilgiye uğradı. Ancak çarpışanları barışa çağıranlar kavgayı şöyle bir sonuca bağladılar. Her iki taraftan öldürülenler sayılacak ve hangi tarafın ölüsü fazla çıkarsa karşı taraftan o fazlaların diyetini alacaktı. Kays'ın tarafından öldürülenlerin sayısı fazla çıktı ve Kureyşler onların diyetini aldı. Bu diyeti ödemeyi Harb bin Ümeyye üzerine aldı ve oğlu Ebu Süfyan'a da bu diyet borcunu ödeyince kadar rehin verdi. Başlangıçtaki Arap savaşlarına çok benzeyen bu savaş da böyle bitti. Ancak Allah'ın kalplerini birleştirdi ve İslam nurunun aralarında yayılmasıyla kendilerini bu tür olaylara sokan sapıklıklarını da kaldırdı. Nur eserden özetlenmiş bu savaşıyor siretinde. Aleyhisselam bu çarpışmanın bazı günlerine şahit oldu. Onu kendileriyle birlikte çıkarmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, düşmanları tarafından amcalarıma atılan okları yerden toplayıp onlara veriyordum. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küçüklüğünde bu savaş içerisinde bulunmuş. Suheyli de Ravzul Ünf isimli siretinde şöyle diyor. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcalarıyla birlikte çarpışmamıştır. Çünkü bu bir taşkınlık savaşıydı ve savaşanların hepsi kafirlerdi. Allah ise bir mümine Allah'ın sözünün en yüce olması için o savaştan başka bir savaşa girmeye izin vermemiştir. Yani müminin savaşacağı tek savaş Allah'ın isminin yüce olması için yapılan savaştır. O zaman o sıralarda 10 yaşlarındaydı. Musa bin Ukbe Siyer ile Ficar Savaşı'yla Kabe'nin inşa edilmesi arasında 15 yıl olduğunu, Kabe'nin inşasının ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikle görevlendirilmesinden 15 yıl önce gerçekleştiğini ifade etmiştir. Sahih olan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikle görevlendirilmesi 40 yaşında olduğu sırada olmuştur. Bu hesaba göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ficar Savaşı'nın olduğu sırada 10 yaşındaydı. Beyhakirail'in nübüvvesinde sen de böyle demiş. Erdemliler Anlaşması, Faziletliler Anlaşması. Fadlullah el-Ceylani şöyle demiştir. Kureyş'ten 9 kol bir araya geldi. Aralarında Haşimoğulları, Zuhreoğulları ve Teymoğulları da vardı. Bunlar Fil olayından bir süre önce Abdümenaf oğullarının Sikaye, yani hacılara su verme ve sancaktarlık işlerini Abdudar oğullarının ellerinden almak istemesi üzerine İbn-i Ceda'nın evinde toplandılar. Bu kollar bu konuda aralarında yeminleştiler. Abdülmuttalib'in kızı Ümmü Hakim de kendilerine çanak içinde koku gönderdi. Ona ellerini bandırdı, sonra Kabe'ye sürdüler. Bu yüzden bu anlaşma kokulananlar anlaşması olarak da adlandırıldı. Uygulama anlaşma doğrultusunda devam etti. Sonra Mekke'ye zabitten bir adam ticaret eşyası getirdi ve bu eşyaların As bin Vail'e Sehmi'ye sattı. Sonra As adamın parasını vermedi ve ona üstün gelerek eşyalarını elinden aldı. Adam yardım istedi. Bunun üzerine Haşimoğulları, Muttaliboğulları, Esed bin Abdülüzzaoğulları, Zuhre bin Kilaboğulları ve Teym bin Mürreoğulları Abdullah bin Ceda'nın evinde bir araya gelerek ister Mekke halkından olsun ister başkalarından olsun Mekke'de birisinin haksızlığa uğratıldığını gördüklerinde onun yanında yer almak ve gasp edilen hakkı geri alınca kadar haksızlık edene karşı durmak üzere aralarında anlaştılar. Bu önceleri El-Mutayyibun diye adlandırılan yaptıkları anlaşmanın bir devamıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu anlaşmanın birincisinde bulunamamış ancak Helful Fudul'de, yani faziletliler anlaşması olarak adlandırılan ikincisinde bulunmuştur. Anlaşmayı gerçekleştirenlerin bazılarının adları Fadl ile başladığından Fal bin Haris, Fal bin Veda'a, Fal bin Fudale gibi bu isimlerle başladığı için Hılful Fudul olarak adlandırılmıştır. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Amcalarımla birlikte kokulananlar yani mutayyebun anlaşmasında bulundum. O zaman daha çocuk yaşındaydım. Bu anlaşmayı bozmam karşılığında kırmızı develerimin olmasını istemem. Yani karşılığında kırmızı develer verse de yine bu anlaşmayı bozmak istemem buyurmuş. Buhari Edebül Müfret'te rivayet etmiş bunu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice ile evlenmesi. Hatice büyük bir adamın hayatını tamamlayan değerli bir kadın niteliğindeydi. Kendilerine elçilik görevi verilenler oldukça hassas kalpler taşırlar. Değiştirmek istedikleri ortamda çok zorluklarla karşılaşırlar. Yetiştirmek istedikleri hayır için, yerleştirmek istedikleri hayır için cihad ederken büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelirler. Dolayısıyla özel hayatlarında kendilerine ünsiyet sağlayacak ve gönül rahatlığı verecek birilerine çok ihtiyaç duyarlar. İşte Hatice radıyallahu anh'a bu özelliklerle herkesten öndeydi. Dolayısıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında onun güzel bir etkisi olmuştur. Diyor, Hüveylid kızı Hatice radıyallahu anh'a ticaretle uğraşan şeref ve mal sahibi bir kadındı. Ticari işler için ücretle adamlar tutar, elde edecekleri kârdan kendilerine belli bir yüzde vermek üzere onlarla anlaşma yapardı. Kureyş halkı da ticaretle uğraşan bir halktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru sözlü, son derece güvenilir ve üstün ahlaka sahip biri olduğu haberi Hatice radıyallahu anh'a ulaşınca ona haber gönderdi ve ticari mallarını Şam'a götürmesini teklif etti. O da diğer tüccarlarla verdiği payların en yükseğini vereceğini bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi kabul etti ve Hatice radıyallahu anh'ın mallarını Şam'a doğru çıkardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Hatice radıyallahu anh'ın kölesi de kendisine yardımcı olmak üzere çıktı ve birlikte Şam'a vardılar. Mekke'ye döndüklerinde Hatice radıyallahu anh'a malında o zamana kadar görmemiş olduğu bir bereket gördü. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerini de öğrenince aradığını bulduğunu düşündü. İçine doğan düşünceyi yakın arkadaşı Nefise binti Münye'ye açtı. Bu kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hatice ile evlenmesini teklif etmek üzere gitti. O da bu teklifi kabul etti. Sonra amcalarıyla konuştu. Amcaları Hatice radıyallahu anh'ın amcasına gitti ve Hatice için teklifle bulundular. Bu olayın arkasından evlilik gerçekleşti. Hatice radıyallahu anh'a o zaman 40 yaşındaydı ve kavminin kendi zamanındaki kadınlar arasında hem soy hem mal varlığı hem de zeka bakımından en üstün olanıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle ilk evlendiği kadın odur. O ölünce kadar başka kadınla da evlenmemiştir. Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İbrahim'in dışındaki çocukların hepsi ondan dünyaya gelmiştir. Hatice radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden önce Ebu Hale ile evlenmişti. Ve Ebu Hale onunla evli olduğu sırada vefat etmişti. Ondan Hale adına bir oğlu dünyaya gelmişti. Bu Hale Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üvey oğludur. Kâbe inşa edilmesi ve hakem olayı. Kâbe ve Mescid-i Haram yeryüzünde insanlar için konulan ilk mabettir. Yüce Allah bu konuda şöyle buyuruyor Âl-i İmrân suresi 96. ayetinde. İnsanlar için mabet olarak kurulan ilk ev Mekke'deki mübarek ve bütün insanlar için doğru yola yönetici işareti olan evdir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yeryüzünde konulmuş ilk mescit, ilk mabet hangisidir diye sordum. Mescid-i Haram diye buyurdu. Sonra hangisi diye sordum. Mescid-i Aksa diye buyurdu. İkisi arasında ne kadar süre var diye sordum. 40 yıl diye buyurdu. Sonra şöyle buyurdu. Bundan sonra bütün yeryüzü senin için mescittir. Nerede namaz vakti gelirse orada namazını kıl. Fazilet bundadır. Bunu Buhari rivayet etmiştir. Yani eski evi, eski mabedi ilk inşa eden kişi Allah dostu İbrahim aleyhisselam ve oğlu İsmail aleyhisselamdır. Nitekim Yüce Allah Bakara suresinin 127. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Hani İbrahim ve İsmail birlikte Kabe'nin sütunlarını yükseltiyorlardı. O zaman şöyle demişlerdi. Ey Rabbimiz bizden kabul et, sen duyan ve bilensin. Kabe bir ara yıkılacak gibi oldu. Bir rivayete göre bir yangına uğraması sebebiyle bu duruma gelmişti. Bir rivayete göre de şiddetli bir sel baskınından dolayı böyle oldu. Bu olay tercih edilen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik ve görevlendirilmesinden 5 yıl önce meydana gelmişti. Kureyşliler bu binayı yeniden inşa etmekten başka çıkar yol bulamadılar. Sahih hadislerde bu olaya işaret edilmiştir. Buhari'nin Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemiştir. Seni yeniden inşa ederken İbrahim'in koyduğu temellerden bir kısmını terk edip de Kabe'yi daralttıklarını biliyormuş. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki, peki onu yeniden İbrahim'in kurduğu temeller üzerine inşa etmeyecek misin diye sordum. Şöyle buyurdu. Kavmin küfürden yeni kurtulmuş olmasaydı bunu yapardım. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a dedi ki, Kabe tam olarak İbrahim Aleyhisselam'ın koyduğu temeller üzerine kurulmamıştı. Yani bu yangın veya selden sonra yıkılacak gibi olması üzerine tadilat yapılması temelin. Ayşe validemizin işte tekrar eski haline göre inşa etmeyecek misin deyince Peygamber Efendimizin söylediği söz çok ilginç. Aleyhisselatü Vesselam tutmuş olmasaydı bunu yapardım diyor. Yani kavmi kaldıramayacaktı. İmanlar tam yerleşmemiş olduğu için iman etmiş kimseler de belki dinden dönecek. Bu işte maslahatı gözetmenin güzel bir, yani bir insana, yeni tanıştığınız bir insana Allah'ın dinini anlatırken her şeyi birden anlatmak, hepsini aniden istemek tetresan metodu değil. Buradan bunu da anlıyoruz. Kureyş'in hayır için topladıkları ve içine şüpheli kazanç karışmamış olan malları, yani nafakayı tayyibeleri yetmedi. Çünkü onun inşaatına böyle şüpheden uzak kazançtan başkasının, fuhuştan elde edilen gelirin, faiz gelirinin, birine haksızlık edilerek alınan malın karıştırılmamasını kendileri için şart koymuşlardı. Bakın, Allah Azze ve Celle'nin müşrik dediği Kabe'nin inşasında, tadilatında fuhuştan, faizden, haksızlıktan kazanılan bir kazancın bulaşmasını istemiyorlar. Lakin gerek hadis-i şeriflerde Allah Azze ve Celle'nin işte bu müşrik dediği toplumun namaz kıldığı, oruç yerine getirdikleri, Allah'ın rububiyetine iman ettikleri, yani o müşrikler Allah'tan başkasının rızıklandırdığına iman etmiyorlardı. Kendilerinden fayda veya yararı putların, taşların giderdiğine iman etmiyorlardı. Ayetler, özellikle Zümer suresinin başından okursanız, onlara desen ki yerleri gökleri yaratan kim, sizi rızıklandıran kim, öldüren dirilten kim, kainatın idaresini elde tutan kim, derler ki Allah diyor. Bir başka ayette onlar iman ederler de onlar şirk koşmadan iman etmezler buyuruyor. Yani iman ederler ama şirk koşarlar. Şirkin de türleri vardır. Şirkin tevhidin gerçekleşmesi üç kısımda incelenir. Birincisi tevhidi. Yani Allah'ı Rabliğinde birlemek. Mekke müşrikleri bunu sürerlerdi. Allah'ı rububiyetinde birliyorlardı. Yani kendilerine rızık veren, yaşatan, öldüren, dirilten, fayda zararı gideren, kaybı bilen Allah olduğunu biliyor. Bunda Allah'ı birliyorlardı. Kainatı idare eden Allah olduğunu teslim ediyorlardı. Diğer aşama uluhiyet tevhididir. Mekke müşriklerinin müşkülatı buradaydı. Nitekim insanların müşkülata düştükleri unsur tevhidi olmuş. Uluhiyet tevhidine şirkler koşmuşlar. Uluhiyet tevhidi ibadette Allah'ı birlemeye gerektirir. Mesela dua bir ibadettir. Manevi yardım isteği ibadettir. Yardım isteği de ancak Allah'tan yapılır. Yani dua ancak Allah'tan yapılır. İbadet Allah'a yapılır demek imandır. Tevhid, kullarından istediği tevhid, ibadet sadece Allah'a yapılır, başkasına yapılmaz demektir. Yani Allah'a ibadet yapmakla bitmiyor iş. İbadet Allah'a yapıldığı gibi ve sadece Allah'a yapılır, başkasına yapılmaz demektir tevhid. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, gerek Peygamber Efendimiz, gerekse daha önceki peygamberler hep bu esası insanlara anlatmak için gönderilmişlerdir. Çünkü diğerini anlamak için zaten peygambere bile gerek kalmayabilirdi. Yani rububiyette peygamberlere ihtiyaç olmayabilirdi. Çünkü insanlar bu fıtrat üzere doğuyor. Ezelde Araf suresi 172-173. Ayetlerinde anlatıldığı üzere hepimizin ruhlarından Allah söz almıştır. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyerek ve bizim ruhlarımızda galu bela, evet sen bizim Rabbimizsin dediler buyuruyor. Söyledik size. Yarın kıyamet gününde sizi sorguya çektiğimiz zaman, ey Allah'ım, bizden önceki nesiller kötü işler yaptı diye onların yüzünden, biz de onlara uyduk, onların yüzünden bizi mi cezalandıracaksınız demeyesiniz diye Böyle anlatıyor Allah Azze ve Celle. İnsan işte bu fıtrat üzerine doğar. Allah'ın rububiyetine iman edecek kabiliyette doğar. Aklıyla Allah'ın varlığını bulur. Kainatı yaratanın varlığını bilir. Ateistler bile bunu ikrar eder. Yalnız buna Allah demez. Tabiat der, doğa der, güneş der, işte yıldızlar sistemi der veya başka bir şey der. Fakat o yüce varlığın, yani muharrike evvel, Aristo'nun tabiriyle muharrike evveli bir türlü inkar edemez ama adını da koyamaz. İşte peygamberler ise bu yaratıcı olan Allah'ın, rızıklandırıcı, öldüren, dirilten, kainatının idaresini elinde tutan Allah'ın yine ibadette de birlenmesini anlatmak üzere, tebliğ etmek üzere gönderilmişti kavimlere. Nitekim Enbiya suresinin 25. ayetinde Allah Azze ve Celle, senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına gönderilmiş olmasınlar buyuruyor. Yani La ilahe illallah kelime-i tevhidine çağırmak üzere, buna davet etmek üzere, şirki iptal etmek üzere bunu tebliğlerdir, gönderilmişlerdir. Dolayısıyla peygamberlerin varisi olacak alimler de ancak bu vazifeyi yürüten insanlardır. İnsanlara anlatanlar değil. Yani hem daha önemli olan şey ki budur, tevhiddir. Bunu bırakıp da işte müzik helal midir, değil midir, şu şöyle midir, böyle midir gibi biraz daha fer'i meseleleri daha çok ön plana çıkaranlar değil de esas müşkülatımızı, en büyük müşkülatı olan tevhid. Çünkü insanların en önemli problemi bu olmuştur. Allah'a iman olmamıştır. Alem değildir. Herkes bunu aklıyla da bulabilir. Ama peygamberin varisi olacak alimler, ilim ehli denen kimselerdir. Nitekim Mü'min suresinde mi okuduk? Nuh aleyhisselam 1000 seneden 50 yıl eksik olmak üzere insanlara sadece La ilahe illallah kelimesine cevap ediyor Allah Azze ve Celle. 950 sene boyunca. Bu siyaset yapmıyor. Yani bir devlet kuralım, taraftar toplayın, rakip edineyim davasında değil. La ilahe illallah tevhidini anlatmak.
Peki de onun zafiyetinden kanakalıp da gelendi.
Kitab-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'in yani mesela okuyan bir insan, birazcık düşünen bir insan, evet, asla öyle vartalara düşmez. Yani tarikatmış.
Hayatta ya.
Bu ben kaynaklanıyor. Çünkü meal bir insan bile, yani ahmak bir insan düşünün. Yani normal insan standartlarından daha düşük zekada bir insan düşünün. Meali okusun, tarikatların Kur'an-ı Kerim'in %50'siyle zıt olduğunu görür. Bunun da tedbirini almış. Hatta üzdür yani. Bu İhlas Yayınları falan, Hakikat Kitabı falan diye bir sesini şeyleri. Onlar da bir oda açmış. Bunlardan bahsediyorsunuz, Kur'an okuyorsunuz diyor. İşte Kur'an'ı herkes okuyamaz, hadisleri herkes anlayamaz. Siz alim misiniz de Kur'an okuyorsunuz? Siz alim misiniz de hadis dinliyorsunuz? Gibisinden neler yapıyor. Yani Kur'an'a Allah'ın istemediği bir saygı anlayışı geliştiriliyor. Yani saygı anlayışı görünümünde
bir insanlıkta çıkmamız lazım.
Kur'an'dan uzaklaştırma gelişiyor ondan sonra. Yani elbette meal Kur'an-ı Kerim'in birebir karşılığı değildir. Yani hiçbir tercüme, İngilizce bile öyledir yani. İngilizce meseleniz birebir karşılığı değildir. Bu ama insanların Allah'ın mesajını bilmesi lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam erkeğine, kadınına, kölesine, hürüne, cahiline, alimine, herkese Kur'an-ı Kerim okuyordu. Kendisine hangi ayet nasıl oluyorsa tebliğ ediyordu.
En zeki insanlar toplayıp da onlara bir fetva vermemişti.
Yok. Yani hadis-i şeriflerini yine aynı şekilde işte ben öyle sözler söylerim ki bunu alimler anlar, cahiller de ters anlar gibi bir şey söylememiştir.
Tabii ki öyle bir şey.
Ve Allah Azze ve Celle kitabını, ayetlerini en cahil bir Müslümanın anlayabileceği şekilde indirmiştir. Yani bu şu anlamda da değildir. Yani herkes Kur'an-ı Kerim'i açsın, helal haram hükmünü oradan çıkarsın anlamında değil. Hüküm çıkarmıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de 6200 küsur ayet vardır. Bunların 200-250 tanesi ahkam ayetidir. Geriye 6000 tane ayet var. Hadi hüküm çıkarmak için 250 tanesini okuma diyelim. 6000 tane ayeti Allah boşa mı indirdi? Geçmiş kavimlerin misallerini anlatıyor, peygamberlerin tebliğlerini anlatıyor. Çok müthiş ibretler var. Hatta 100 sefer okusan, 100 seferinde belki daha farklı şeyler anlarsın. Daha başka yollar çizer sana. Yani birbirine zıt yollar değil kastettiğim. Anlama kabiliyeti olarak diyorum.
100 kişi farklı bir anlam çıkartır ama aslında hepsi aynıdır yani.
Şimdi 100 kişinin farklı anlam çıkarması, şimdi bir kısım ayetleri, yani Kur'an-ı Kerim pek çok kelimesi insanların ilk etapta, ilk bakışta a priori dedikleri bir şey vardır. İlk bakışta hemen anlayamayacakları kelimeler, hatta ilk bakışta yanlış anlayacakları kelimeleri vardır. Mesela zulmedenlerin cennete giremeyeceği gibi. Buradaki zulüm kelimesi, bütün sahabeler zulmemek, haksızlık etmek, hatta kendi nefislerine zulmetmek anlamında günah işlemek olarak algılıyorlar ve hepsi birden ümitsizliğe kaplıyor. Hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki veya bir başkasına zulmetmemiştir ki diye ümitsizliğe kaplıyorlar. Peygamber Efendimiz bu ayette kastedilen zulmün diğer ayette açıklanan kelimesiyle açıklıyor ki o da şirktir. Şirk en büyük zulümdür. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna tavsiyesi olarak anlatıyor Allah Azze ve Celle. Şirk en büyük zulümdür. Burada kastedilen zulüm şirktir buyuruyor. Bunun üzerine sahabeler rahatlıyor. Ondan sonra Bakara suresinde siyah iplik beyaz iplikten ayrılıncaya kadar yeme içmeye devam edin der Allah Azze ve Celle Ramazan ayında. Yani imsak vaktini belirlemek için fecir vaktini beyan ediyor. Adi bin Sindi bir sahabe, Allah ondan razı olsun, anlamda alıyor. Bir siyah iplik, bir beyaz ipliği yastığın altına koyuyor. Gece oldukça bakıyor. Tabi işin içinden çıkamıyor. Geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ey Allah'ın Resulü, Allah Azze ve Celle beyaz iplik, siyah iplikten ayırt edilene kadar diyor ama ben yastığın altına siyah iplik ve beyaz iplik koydum. Anlayamadım bir şey. Nasıl olacak diyor. Senin yastığın amma da genişmiş buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani konuşturuyor da bazıları bunu şey olarak anlıyor. Mesela senin kafan amma kalınmış gibi tercüme ediyorlar. Öyle değil. Senin ensen amma genişmiş. Yani senin yastığın altına geceyle gündüz sığmış. Anlamında söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kastedilen gecenin zifiri karanlığıyla fecrin aydınlığıdır buyuruyor. Ve ip mecaz anlamda kullanıldığını yine Peygamber Efendimiz açıklıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bir kısım ayetler net değildir. Mesela namaz emredilir, namaz kaç rekattır? Nerede kılınır? Bunlar Kur'an-ı Kerim'de açıklanmamıştır. Allah Azze ve Celle Kıyamet Suresi'nin 19. ayetinde bu Kur'an'ın açıklaması da bize düşer buyuruyor. Açıklamasını üzerine alıyor. Ama üzerine aldığı bu açıklama Kur'an-ı Kerim'de yok. Ama hadis-i şerifler de var. Demek ki bu hadis-i şerifler de Kur'an-ı Kerim ile birlikte koruma altındadır. Onlara Kur'an'ı emredeceksin, Kur'an okumalarını emredeceksin. Sonra bunun içinden çıkamayacaklar. İşte o ayetler Resul'e itaati emredecek. Ama Resul'e itaat edilecek olan sünnetler korunmamış. Allah Azze ve Celle eğer sünneti korumasaydı ümmetine kaldıramayacakları bir yükü yüklemiş olurdu.
Şu katta gibi ilk katta farklı bir şey olurdu. Şimdi atıyorum 50 tane tarikat varsa o zaman 5000 tane tarikat olacaktı. Kimin
yani ne gerek olabilir? Tarikat, hani gerek mezhep artık ne derseniz elinin kesilmez. Allah bunu hırsızın elini kesilmez. Şimdi çocuk nasıl çaldı, elini mi keseceğiz? Öyle olurdu. Öyle yapmak gerekirdi. Ama Allah Azze ve Celle yine hadislerle açıklamıştır. Yani dinde teşrih kılan hadis-i şerifler Allah'ın vahyidir yine. Nitekim Allah Azze ve Celle Necm suresinin 3-4. Ayetinde وَمَا يَنْتُقَ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِيٌّ يُوحَى Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan için o asla hevai hevesine konuşmaz ancak kendisine bildirilen bir vahiy ile konuşur buyuruluyor. Fiili seçilmiştir. Onun okudukları vahiydir denmiyor bakın ayette. O demiyor. Veya vema yetlu demiyor. Tilavet etti veya kıraat etti demiyor. Vema yentku her konuştuğu nataka fiili kıraat ve tilavetten çok daha geniş bir şeydir. Onun her konuştuğu vahiydir diyor. Bu Allah Azze ve Celle'nin net beyanı. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinde anlaşılmayan hususlarda Efendimiz'e başvurmak kaçınılmazdır. ayetlere yapılmış mealleri, biraz daha geniş açıklamalı mealleri veya tefsirlerini okumak daha sağlıklı olur. Evet, onlar haram karıştırmıyorlardı. Böyle bir şart koşmuşlardı dedik. Bu şekilde topladıkları mal yetmeyince, yani helal olarak topladıkları yetmeyince, kuzey yandan 6 zirayı dışarıda bıraktılar. 6 zira, yani 6 dirsek boyu kadar mesafeyi dışarıda bıraktılar. Burası bugün Hicr ve Hatim olarak adlandırılmaktadır. Sen daha iyi bilirsin. Kendi istedikla kimsenin içine girmemesi için kapısını yer seviyesinden yukarıda yaptılar. Duvarlar 15 zira yüksekliğine çıkınca üstüne 6 sütun üzerine dayanan bir tavan yaptılar. Biraz önce de geçtiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de amcası Abbas'la birlikte Kabe'nin inşaatına katılmıştır. Ahmet bin Hanbel'in Mücahid'den, onun da Abbas radıyallahu anh'ın eski anne göre Abbas cahiliye döneminde Kabe'yi inşa edenler arasında bulunmuş ve şöyle söylemiştir. Benim bir taşım vardı, onu elimizle yontardık. Sonra Yüce Allah'a bırakıp ona ibadet ediyordum. Katılaşmış bir miktar süt getiriyor, içine üflüyor. Sonra onu, yani sütü onun yontulmuş taşın üzerine döküyordum. Ardından bir köpek gelip onu yalıyor. Sonra da arka ayaklarından birini kaldırıp işiyordu. Biz inşaatın yerine kadar geldik. Kimse Hacer-i Esved'i göremiyordu. Bir de baktık ki taşlarımızın arasında bir adam, bir adamın başı gibi duruyordu. Onun bir yönü tıpkı bir adamın yüzü gibi görünüyordu. Kureyş'ten bir kol onu yerine biz koyacağız dedi. Diğerleri de biz koyacağız dediler. Sonunda aramızdan birini hakem tayin edelim dediler. Şu yoldan ilk görünen adam hakem olsun dediler. Biraz sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Oradakiler yanınıza emin, güvenilir kişi geldi dediler. Durumu ona söylediler. O da Hacer'i bir elbise üzerine koymalarını, yani aralarında çekişiyorlardı ya, işte biz koyalım, biz koyalım diye. Peygamber Efendimiz onlara gayet zekice bir teklif sunuyor. Bir kumaş serin, üstüne taşı koyun, her kalın bir ucundan tuz. Dolayısıyla hepiniz birlikte koymuş olursunuz diyerek seviyor. Sonra yerine kendisi yerleştirdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hac babında rivayet etmiş. İnşallah şeyle nasip ederse vahyin başlangıcı konusuyla devam ederiz.